Ayrım 22.
Kocasına öfkelenme hakkını bulamadı kendinde. Terk edilmek öğrenilmesi ertelenmiş bir hayat dersiydi. Hepsi bu. Tazelenmeye benzer bir ferahlık duyuyordu. Genç bir kadının rüzgarıyla dağılıvermiş, çürük yapıdan kurtulduğu için olmalı. Birkaç ay sonra kocası mahcup ve duraksamalı geri döndüğünde barışmaya yanaşmadı. "Ağacımız kurudu," demişti üzgün ve yenik adama. "Artık yuvamız yok. Kimsenin suçu değil." Dost kalmışlardı. Kocasını geri çevirdiğinde genç kadına döneceğini biliyordu. Öyle olmuştu. Eski kocanın ölümü, boşanmalarına göre daha derinden sarstı Şirin'i. Ölümün biçimi kocasıyla yıllar boyu paylaşılmış tenselliğin en yakın, en içli hallerini canlandırmıştı Şirin'in belleğinde. Sanki ondan önce ve sonra hiç kimse olmamış gibi. Bu içli anlar bütün bir ömrü kapsamış gibi. Adamın kalbi genç kadınla sevişmeye çabalarken durmuştu. Boşandıktan sonra bir iki ilişki yaşadı Şirin, genç erkeklerle. Aşk değildi, beden ve ruh sağlığı içindi. Yaşadı ve bitirdi. Kadınları da düşünmedi değil, o sıralarda doğa mutlu bir ilişki sürdürüyordu. Nihayet birkaç çocuklu dul bir sevgili bulmuş, yaşamın inatla aç bıraktığı anaçlığını sevgilisinin çocuklarıyla doyurmuştu. Arkadaşına kendi denediği seçeneği öğütlüyordu hararetle. Artık tek başınalığa alışmıştı Şirin. Kimsenin kahrını çekesi yoktu. İşi başından aşkındı. Yalnızlık tatlı bir dinlenmeden ibaretti. O sıra eski dostlarla daha sık buluşmaya başladı. O sıra öz annesini daha çok düşünür oldu. Nasıl biriydi? Terk edilmiş, sonra da hepten hayattan çekip gitmiş kadın. Sakın canına kıymış olmasındı. Yüzü annesine benziyordu. Öyle diyordu fotoğraflar. Öz anneye yakınlaşma. Feride'den uzaklaştırmamıştı onu. İki anneyi de içinde taşıyordu. Aynı dostla üst üste görüşmemeye özen gösteriyordu. İnelenen buluşmaların imkansızlaştıracağı o ruh halini, karşılaşma anındaki kavuşma lezzetini seviyordu. Ilık, sevecen bir duyguydu bu. Pırpır eden genç bir yürek çarpıyordu o anda. Başlangıçları anımsayan heyecanlı, arı bir yürek. İlk uyanan çağrışım sevgi oluyordu. Sonra acılaşmalar, bayatlamalar, bayağılaşmalar anımsanıyordu. Kuşatılmışlık, insanın üstüne abanıyordu. Akıl yürütme ve kıyaslama müdahale etmeye görsün anılara, ne özlemin tadı kalıyordu, ne özleyişin doyurulmasının. Şirin eski dost buluşmalarından ikinci kadehten sonra kalkardı. Dinç Dayanç'ın onuruna verilen davette fazla oyalanmak niyetinde değildi. İstanbul'un Art Nouveau tarzında inşa edilmiş, yaşı 200'e yaklaşan binalarından birindeydi restoran. Şirin, cepheleri mermer oymacılığının zarif örnekleriyle bezeli bu gün görmüş yapıları severdi. Onların yüksek tavanlı iç mekanlarını. Kristal avizelerin ve ağır kadife perdelerin birlikte yarattığı yanılsamayı. Telaşsız bir dünya. Dinç Bey'in hepten ağarmış ve hayli serekleşmiş saçları hala omuzlarına ulaşıyordu. Hala bekardı. Şirin onunla tokalaşırken bir el ahbapça omzuna dokundu ve yanılsama parçalandı. "Yahu Şirin Hanım, merhabalar. Nerelerdeydiniz? Yüzünüzü gören cennetlik. İstanbul'a hoş geldiniz. Ne zaman temelli yerleşiyorsunuz?" 100 yıldır Türk aydınları birbirlerine aynı soruyu soruyorlar. "Hayır, İstanbul'a yerleşmeyeceğim." "Kızma canım, bir sorayım dedim. Sen böyle celalli değildin." "Kusura bakma, çok yorgunum." Şirin'in tavrı yumuşamıştı. Burada emeğe rastlayacağı aklına gelmemişti. Dinç Dayanç ve emek çalışkanla aynı ortamda bulunmak neredeyse çeyrek asır önceyi, üvey babasının öldüğü geceyi çağrıştırmıştı. Suç emekteymiş gibi öfkesi kabarmıştı. Sahiden cadılaşıyor muydu? Feride son yıllarda sık sık, "Şirincim, kan bağınız da yok ama..." "Gitgide ne bileyim yani, bana öyle geliyor ki uzun sözün kısası Sedat'ın anneannesine benzedin," derdi. Ve hemen eklerdi. "Kötü bir şey değil tabii. Kişilik sahibi kadındı." "Dur sana bir bakayım Emek. Pek şıksın doğrusu." Emek mahcup düşmüş küçük bir çocuk gibi başını eğdi. "Bizden geçmiş artık," dedi. Sonu gelmeyen ekonomik bunalımlarda kah yoksullaşıp kah vurgun vurarak neoliberalizmin başkentinde inişli çıkışlı, renkli bir iş hayatı sürdürmüştü. Üçüncü eşiyle evliydi. Göbek salmış, bir zamanlar ince bir yakışıklılık sergileyen yüzünü akşamcıların kof çizgileri ele geçirmişti. Başını kaldırdı ve Şirin'e yılların ötesinden özlemle baktı. Şirin de ona anaç sevgiyle. Emek yavaş yavaş yılların ötesinden bugüne dönüyordu. Lou, Andre, Salome bile yaşlanmıştı. Üçü de aynı geceyi anımsıyor, Sedat'a değinseler mi karar veremiyorlardı. Sonuçta Feride'den söz etmeye koyuldular. Eski bir öğrencisinin yobazlığa kaydığını öğrenmek Feride'yi nasıl sarsmıştı. ''Nerede şimdi öyle duyarlı insanlar?'' dedi dinç dayanç içini çekip de. Şirin güldü. ''Hep böyle denir.'' dedi. ''Yok yok, rahmetli farklı bir insandı. Tam bir hanımefendiydi. Ölçülü, kibar.'' Emek çalışkan sesine bulaşmasını engelleyemediği bir hınçla Dinç Bey'in sözünü kesip damdan düşer gibi ''Özgür Can Bey'den ne haber?'' diye sordu. Şirin bir kez daha güldü. Ne garipti. Araya yıllar ve evlilikler girmişti. Kimler kimler ölmüştü. Emek de tutmuş hala Özgür Can'ı kıskanıyordu. ''Yılda birkaç kez elektronik mektup atıyoruz birbirimize. Sağlığı pek iyi değil.'' ''Vah vah!'' dedi Emek. Nesi var kendilerinin? Malum hastalıklar, damar sertliği, tansiyon, şu kan dökmeyen, yeni usul bypass müdahalelerinden geçirecekmiş. Büyük dostumuz Amerika'nın vebaları. Sanki bizde yok. Konuşan dinçti. Bir yabancının oraya üniversitelerinde sabit kadro elde edebilmesi kolay değil. Aşırı çalışma hırpalıyor insanı tabii. Suskun bir gençti, anımsıyorum. O gece tanışmıştık. Feride Hanım'ın masada olduğu gece. Gür, kumral saçları vardı. Şimdi iyice dökülmüşler. Bir fotoğrafını yollamıştı bana, dedi Şirin. Dinç dayançın cılız at kuyruğuna gözleri ilişiverdi. Çoluğa çocuğa karıştı mı? Evet Dinç. Yunanlı bir meslektaşıyla evlendi. Artık iyice Amerikalı olmuştur, dedi Emek. Bilmem, galiba Türkiye'yi özlüyor ama... Oğulları Amerikalı olacak elbette. Hadi canım, boşuna gözden ırak, gönülden ırak dememişler. Bu durum galiba kör olur, badem gözlü olura daha yakın emekçiğim, dedi Şirin. Eski ülke yitirilmiş sevgiliye benziyor. Bir an hüzünlü bir sessizlik oldu. Ani bir duygu değişimiyle, gitmeyeydi ne olacaktı, dedi Emek. Bizim halimiz pek mi iyi sanki? Dünyanın hali kötü, dedi Dinç. İnsan hayatta kaldığına şükretmeli. Dünya canı yanmış, öfkeli ve acılı amatörlerin ve soğukkanlı profesyonellerin ölümcül saldırılarıyla fokur fokur kaynıyordu. Yaralanmamış tek bir ülke kalmamıştı. Başka ne olsun dünyanın hali, dedi Şirin. Kitleleri hem yoksullaştırıp hem de özgürleşmek mümkün mü? Yalanın dik alası. Yoksullaştıracaksan baskı kuracaksın. O zaman da kazan patlayacak. Kimin eli yanarsa. 50 yıl soğuk savaş, 50 yıl saklı savaş. Sonra ne? Dedi Dinç Bey. Hiçbir şey. Azgın denizde dalganın sırtına binmiş bir çöp parçası bir arş-ı alaya yükseliyor. Bir 7 kat kuyuya batıyor. Aslında bir milim kıpırdamıyor. Şirin'in kişilerden mi, ülkelerden mi söz ettiği anlaşılamadı. Zavallı Avrupa, dedi Dinç Dayanç içini çekip. Nesi zavallı? Hem kitleleri sefalete terk edip, hem haktan hukuktan, yüksek ideallerden den vuramazsın. Bağnazlık yetişip boğazına çöker. O kadar, dedi Şirin. Göz ucuyla emeği süzüyordu. Kitleleri sefalete terk edip, sözcüklerini telaffuz ederken, ona elinde olmadan dik dik bakmıştı. Emek, Şirin'i hiç duymamış gibi pür dikkat kırmızı bir elmanın kabuklarını soyuyordu. Analarımız babalarımız doğduğunda Türkiye'nin sorunu neydi? ABD takım yıldızıyla Sovyetler Birliği'nin arasına sıkışmak. Bugün ne? Yıldızı sönen ABD ile Avrasya arasına sıkışmak. Değişen nedir? Avrupa rüyamız fena halde hüsranla sonuçlandı. Emek elmadan başını kaldırdı ve Dinç'e ''Daha sonuçlanmadı.'' dedi. Neysen olsun, dedi Şirin. Olmayacak duaya amin demenin ne anlamı vardı? Sohbet tavsiyordu. Şirin'in gözü emeğin tabağındaki zeytinyağlı kabak çiçeği dolmasına takıldı. Niye yemedin? Pek güzeldi, Alışık değilim. Etli dolmadan başkasını sevmem. Avrupa'ya gidince ne yapıyorsun? Dedi Şirin. Bizim Türk kebapçılarına mı koşturuyorsun hemen? Emek sustu. Eski çelişkiler, hayata asılmakta inat eden, güçten düşmüş ihtiyarlar gibi zayıflamış kuşatma güçlerini hepten yitirmeye direnerek beliriyorlardı. Sözler kısır döngülere hapis oluyordu. Şirin için kalkma zamanı gelmişti ama arkadaşlar onu bırakmak istemiyorlardı. Emek sözü kabak dolmasından önceki konuya döndürebilmek için Kıbrıs işini bile çözemedik, 100 yıl oldu diye mırıldandı. Şirin sinirlendi. Boş laflarla gitmesini engelliyorlar gibi geldi ona. Saçma bir izlenimdi bu. Biliyordu. Yorgunluk bastırınca her şey sinirine dokunurdu insanın. Sıkılmıştı bu içi geçmiş adamlardan. Gençliğini özlemişti. Sedat'ı özlemişti. Onun enerjisini. Ne tuhaftı. İnsan durup dururken nasıl da özleyiveriyordu yıllardır ölü olan birini. Şirin tek bir sözcüğüyle Sedat'a dünyaları verebilirdi. Babacığım. Daha da garibi, Yadigar nineyi özlemişti. Sert yüzündeki yumuşak gülümsemeyi, kuru ellerinin ılık temasını. Çocuk Şirin'i severdi Yadigar Hanım. Dostça emeğin omzuna vurdu. Boş ver emek, dedi. Daha 100 yıl olmadı. Çözemezsin. Önünde Girit örneği dururken olmaz. Ben dış politikadan anlamam. Benim oğlanın yalancısıyım. Sahi ne yapıyor o? Evlendi mi? İyi iyi, ellerinizden öper dinç amcası. Yakında baş göz edeceğiz kendisini. Merak etmeyin. Ya, demek o da evleniyor. Biz evlendik de ne oldu? Dedi emek. Şirin konuk evine sıkıntılı döndü. Sıkıntısı daha fazla erteleyemeyeceği bir ayrıntıyla ilgiliydi. Bir telefon görüşmesi yapması, bir buluşma ayarlaması gerekiyordu. Şirin'i rahatsız eden mesleki cilvelerden biri, üniversitelerin ticarethaneye dönüşmesiydi. Gerçi üniversitenin yalnızca üniversite olduğu döneme yetişememişti. Kendini bildi bileli mevcut süreç işlemekteydi. Önce devlet üniversitelerini yoksullaştırma bahasına özel kuruluşlara kamu mali desteği bol bol sunulmuş, özel üniversitelerin pıtrak gibi çoğaldığı kısa bir bahar dönemi yaşanmıştı. Erken patlayan krizler dal kıran fırtınalar gibi sarsmıştı ülkeyi. Ham meyveler patır patır dökülmüştü. Sermayesi güçlü özel üniversiteler tutunabilmişti ancak. Tutunmaya tutunmuşlardı ya. Buralarda yığılan paraydı. Cihazlardı. Bilgi birikmiyordu. Uğrayıp geçiyordu ya da geçerken uğruyordu. Söz edilmeye değer araştırmalar yapan yalnızca birkaç köklü üniversite kalmıştı. Devlet Üniversitesi. Tıpkı çok eskiden olduğu gibi. Değişen neydi? Bunca patırtı niye yaşanmıştı? Değişen kayan topraktı. Kökleri sökülüp atılmasın diye ticarethanelere öykünüyordu üniversiteler. Özel girişimcilerden destek kabul ederek. Ne karşılığında? Güneydoğu'daki kadın intiharlarının psikolojik yönleriyle de ilgilenilecekse araştırmanın masrafı artacak demekti. Sponsor ile konuşma için Şirin asla gönüllü olamazdı. Başkalarının aldırmadığı ya da kanıksadığı onur kırıcı bir yan sezerdi bu görüşmelerde. Ne de olsa Şirin başka bir dünyanın değerlerine göre büyütülmüştü. Birkaç kez kaçamamış, patronlarla pazarlıktaki başarısına kendi bile şaşmıştı. Güzel bir kadındı ve bunu kullanıyordu. Sesine, bakışlarına tatlılık katabiliyor, özellikle bacaklarının duruşunu hem zarifçe davetkar olup hem her an mahcubiyetin sınırlarına çekebilecek gibi ürkek bir dengeyi ayarlayabiliyordu. Karşısındaki tenin ışıltılı ılık çekiminden sıyrılıp bencil karın buzlu sularına dönesiye kadar tatlı diliyle işi bağlıyordu. Ve uçuşan esans kokuları arasında usul usul girdiği bürodan hemen ayrılıyordu, yıldırım hızıyla. Ödün vermiş gibi duyumsamıyor, tam tersine kısa süreli bir kudret esirmesi yaşıyordu. Brecht'in kastettiği banka soyguncusu Marksistler gibi haklı ve muzaffer. Zihninde para babasını aşağılamaktan sadistçe bir zevk alıyordu. Ve sonra bitimsiz bir yorgunluk. İnanmadığı yöntemleri kullanma becerisinin, yabancısı olduğu bir dünyayı geçici bir süre için olsa da çekip çevrilme ustalığının bedeli oluyordu. Boşluğa, içliğe doğru kanayan bir yorgunluk. İntiharların sosyolojisini psikolojiyle bütünleştirmek kendi fikri olduğu için Şirin, 2 yıl önce proje başlarken kadın intiharlarını kim bilir hangi sebeple umursayan tek para babası Zulkadiroğlu Reklamcılık ve Nakliye Şirketi'nin sahibi Kemalettin Kamuran Zulkadiroğlu ile görüşmeyi üstlenmekten kaçamadı. Bu zatın gay kuruluşlarının onursal başkanlığında yürüttüğü, Şirin gibi boyalı basını izlemeyen birinin bile kulağına çalınmıştı. Besbelli gençliğinde üvey babasının üye olduğu Sosyalist Parti'de tanıdığı Kamuran'la aynı kişiydi. Saygıdeğer girişimci. Gene de İstanbul'a bir gökdelenin üst katlarından bakan yönetim odasına girinceye, muteber iş adamını karşısında görünceye kadar zayıf ihtimallere inanmak istemişti. İsim benzerliği gibi. Hem Kamuran kim bilir nerelerde şiir falan yazıyor olmalı. Değil miydi? Vaktiyle çekip gitmişti. Anılarına hep kara bir gölge gibi vuran delikanlıdan yıllar sonra bir şey istemek fikri Şirin'i tarifsiz derecede bunaltıyordu. Hayır, Kamuran asude bir köşeye çekilmiş, şiir falan yazmıyordu. Şehrin cehennemi seslerinin asla sızamadığı, geniş pencereleri özel camlarla kaplı, doğal ışıkla dolu bir oda Şirin'in karşısında duruyordu. Motor humurtularından arınmış bir uçakta gibi mavilikte kuşatılmıştı insan bu mekanda. Havada dalgalanan dinlendirici müzik. Bach mıydı? Kilo almış, hafifçe yaşlanmıştı adam. Ama oydu. Kılığı kıyafeti, cinsel tercihinin sosyal belirtilerini taşısa da patron konumunun durmuş oturmuş erkekliği çökmüştü üzerine. Şirin, yabancısı olduğu dünyaları kısa süreli çekip çevirme ustalığının kendini hepten terk ettiğini duyumsadı. İnanmadığı yöntemlerini bu görüşmede kullanmayacaktı. Tümüyle silahsız kalmıştı. ''Beni hatırladınız mı?'' ''Elbette'' dedi Şirin. ''Birlikte Girit'e gitmiştik.'' ''Ya öyle.'' Şirin rahatlamaya, gülümsemeye çalıştıkça kasları tuhaf bir başkaldırıyla diklenip büsbütün kasılıyordu. ''Niye Feride'yi sormuyordu?'' ''Annem öldü.'' Kuş gibi uçtu gitti bir gece. Bir şeyciği yoktu. Ya da öyle sanıyorduk. Kalbi varmış meğer. Yaşlıydı. Ama çok da değil. Daha yaşayabilirdi. Yüksek kolesterol. Koroner yetmezliği. Babacığımdan miras kalmış. 21. yüzyılda kadın erkek eşitliğinin sağlandığı tek alan kalp kırımları. Benden gizledi. Tedavi için onu zorlarım sandı herhalde. Hiç sevmezdi vücuduna müdahale edilmesini. Sevmezdi hastaneleri. Hayır, Feride'yi sormuyordu. Partide birlikte çalışmıştık, diyecekti Şirin, vazgeçti. Adamı sinirlendirip kopartacağı fonu tehlikeye atamazdı. Doğayı da sormuyordu. Belki anımsamıyordu bile. Oysa iyi arkadaştılar. Kamuran partide Doğa'ya açıkça destek vermezdi. Doğa bir mücadele yürütüyordu. Benliğini saklamadan, baskılamadan sosyalist bir ortamda var olmak. Ve inanmıyordu yalnızca kendisi olmanın yeterliliğine. Kamuran Doğa'ya sessiz bir onay verir, daha çok da Doğa'nın çabasını gözlemlerdi. Sonra çekip gitmişti. Parti dağılmıştı zaten. Kazanan yoktu. Herhalde o günleri anımsamak istemezdi Kamuran. Şirin lafı uzatmadan konuya girdi. Çöken ve yıkıntısı bir türlü kaldırılmayan feodalizmin bireydeki hasarını kavramaya yetmiyordu sosyolojik bulgular. Psikolojik ve psikiyatrik araştırmayla bütünleştirilmeliydiler. İster kabul et, ister ret, bizi finanse etmeyi Kamuran Efendi, sana yalvaracak değilim. Hangi yöntem ölçebilir ki zaten yürek kırıklığını? Uykusunda ölmüş, acı çekmeden. Fark ettiğimde küçücük ayaklarını ellerimle ısıtmaya çalıştım. Güzel, zarif ayakları vardı Feride'nin. Hiç görmüş müydün onları? Önce ayaklar sor, bilir misin? Nereden bileceksin? Belki de bilirsin. Sanki can katabilecektim vücuduna. Ayaklarını ısıtabilseydim. Isıtamadım. Ellerim üşüdü. Yalnız kaldım. Küçük kanatlar gibiydi ayakları. Uçup gitti. Kamuran Zulkadiroğlu da lafı uzatmadı. Ne gerekliyse şirketimiz karşılamaya hazırdır. Lütfen sadece meblağı bildirin. Denetlememiz tamamen gereksizdir. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Araştırmanız da içine alacak mı? Büyük olasılıkla evet. Orada dede yadigarı bir evim var. İşten güçten baş alıp bir türlü gidemiyorum. harap durumda olmalı. Eğer oraya yolunuz düşerse ev hakkında bana kısa bir bilgi iletebilirseniz çok sevinirim. Niye şoförlerinden birini görevlendirmiyorsun? Şirin Feride'nin sakladığı fotoğrafı anımsadı. Kamuran kendi resmini değil, çok uzaktaki çok eski bir evin resmini bırakmıştı Feride'ye, andaç diye. Şair aklı, hem reklamcı hem nakliyeci. Hay hay efendim, sizi bilgilendirmeye çalışırım. Kamuran Zulkadiroğlu Şirin'in ardından kapanan kapıya doğru baktı. Orada ufak tefek bir kadın duruyordu. Gözlerinde limanın ışıkları yakamozlanıyordu. Genç değildi, gençleşmişti. Bluzunun alazı yüzüne vurmuştu. Kamuran Zulkadiroğlu bir an o kadının sıcaklığını vücudunun çevresinde duyumsadı. Tenine dokunamayan bir aile gibi. Sonra önündeki rapora eğildi. Kar oranları, hangi bölgelerde yayılma ve genişlemenin, hangilerinde küçülmenin daha yararlı olacağına dair öneriler ve görüşler içeren kağıt tomarı zihnini tümüyle yuttu. Bu karşılaşmadan 2 yıl sonra Şirin üniversitenin Boğaziçi'ndeki konuk evinde denize ve tekne ışıklarına bakan bir odada elinde bilgisayara bağlı telefonun almacı dikilip duruyordu. Kamuran'la görüşmeyi istemiyordu ama ona teşekkür etmesi, ata ocağıyla ilgili izlenimler iletmesi gerekiyordu. Zülkadiroğlu araştırma ekibini hiç üzmemiş, eli açık ve saygılı davranmış, sonuç metnine müdahale etmeye asla kalkışmamıştı. Kamuran'ın isteksiz yüzü ekranda belirdi. Sesi kayıtsızdı. Şirin'in beklediği üzere Gökdelen'in tepesindeki bürosunda randevu vermedi. Ertesi akşam Beyoğlu'nda bir vejetaryen kafede buluşmayı önerdi. Şirin sesini çıkartmadı. Büronun resmiyetinde çabucak olup bitiverecekti oysa görüşmeleri. Kamuran'dan eskiden olduğu gibi bugün de hoşlanmıyordu. Daha doğrusu varlığı onu rahatsız ediyordu. Çözemediği bulmaca. Adamın gözlerindeki tokalaşma anında avucundaki kıldan ince, kılıçtan keskin buzdan cidar.